Şehir ve İnsan. Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan başlıyor.
Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. 1850-1918 yılları arasında yaşamış olan Abdülaziz İbn Cemaleddin'in Eski Osmanlı Adetleri, Merasimleri, Tabirleri ve Davranışları isimli eseri, Osmanlı döneminin bazı dönemlerindeki sosyal hayata dair ilginç folklorik bilgiler veriyor. O dönemde yaşayan halkın gündelik hayatına dair zengin bilgiler ve renkli tasvirler sunan bu eserden bugün halk sağlığı konusunda verdiği bilgileri nakledeceğiz. Ebe hanımlar, tabipler, koruyucu tedbirler, halk ilaçları, tedavi için başvurulan kişiler, kırbacı kadınlar, alazcı kadınlar, kelci kadınlar, korku damarına basıcılar, kurşun dökücüler vesaire. Aman bunları okurken sakın bir tavsiye olarak değerlendirmeyin. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk! Kuyruk, balık ekmek kuyruk!
Şehir ve insan.
Ebe hanımlarla başlayalım. Ebelik yani kabilelik gibi hayırlı bir hizmet yapan hanımlar, Sarayı Hümayun ebesi, Kibar ebesi, Ahad-ı Nas ebesi olarak üç sınıfa ayrılırlar. Saltanat-ı Seniyye'nin aile ve hanedanının kabilelik hizmetinde bulunma şerefine sahip hanımlar, gerektiğinde dıştan da çağrılabilirlerdi. Sarayı Hümayun'da kabilelik, valideden valideye devredile gelen çok eski bir hizmettir. Bu hanımlar, kerimeleri, dolayısıyla halefleri bulunmadığı zaman bu şerefi elden kaçırmamak için yakın akrabasından uygun gördükleri bir hanımı hep beraberinde saraya getirip hizmette bulundurmak suretiyle çevresine tanıtır, daire-i âliye ile temas kurdurarak kendisine bir halef yetiştirirdi. Sarayı Hümayun'a hizmet eden kabile hanımların konakları, cariye ve uşakları bulunur ve pek kibarane bir hayat sürerlerdi. Bunların sarayca tahsis edilmiş maaşları, çiğ tayınları yani erzakları, ayrıca Ramazan harcı, bayram atiyesi vardı. Hatır sormak tabiriyle arada bir hediyelik alıp içeri girdikleri zaman doğumlarında hizmetleri geçmiş sultanların ve aile-i âliyenin diğer fertlerinin iltifatlarına mazhar olurlardı. Kibar ebeleri, kabileleri yine oldukça müreffeh yaşarlardı. Onların da hanelerinde cariye ve hizmetçileri ve kibarca vakit geçirecek kadar servetleri vardı. Bunlar kerime ya da gelinlerinden heves edenleri doğumlara beraberinde götürerek eğitir ve halka tanıtırlardı. Böylece mesleğe girenler gösterdikleri maharet ve bu meslekte pek lazım olan terbiye, nezaket ve temizliğe verdikleri önem ölçüsünde üne kavuşurlardı. Vaktiyle İstanbul'da isim yapmış olan kabile hanımların her biri bir sıfatla şöhret olmuşlardı. Gümüş çakılı ebe, eli güzel ebe, sallabaş ebe, çantalı ebe, küpeli ebe, fuçulu ebe, moralı ebe, kız ebe, şehreminli hacı ebe, ladinli ebe gibi lakaplarla yad edilirlerdi. Bu sınıf kabile hanımların yani ebelerin hemen hepsi yaşlı başlı, terbiyeli, son derece temiz ve zarif kimselerdi. Pek çok kibar aileyle yakın ilişkileri vardı. Ekabirin çoğu ellerinde dünyaya gelmiş ya da valide ve cedleri böyle meşhur zevatın ebeliğini yapmış olduğundan eskiye dayanan bu köklü ilişkileri dolayısıyla ekabir ailelerine karışmış, böylece kazandıkları bilgi ve anılarıyla tarihe geçmiş hanımlardı. O vakitler doğum yapacak hanımlara nasıl ebe tutulduğu doğumla ilgili adetler bahsinde daha önce etraflıca anlatılmıştı. Böylece eski usule göre ebe tutulduktan sonra doğumun yaklaştığı anlaşılınca vakit geçirmeden ebe hanıma haber gönderilir. O da çuha torbası içinde hazır olan iskemlesiyle içine öte birisini koyduğu, yine çuhadan yapılma ağzı gaytanla bağlanan çanta yerine kullandığı şeyi birisiyle hemen doğum olacak haneye gönderir. Kendisi de bir dilim ekmeği bir dülbende sarar, cebine koyar, yaşmak ve feracesini giyer, eline de ebelere mahsus olan sedefli asasını alır, davet edildiği haneye giderdi. Doğum iskemlesi dört ayaklı, üst kısmı da dört ufak direkli ve araları parmaklıklıdır. Oturma yerinin önü yarım ay şeklinde oyulmuş olur. Her tarafı sedef, kadife ve fil dişiyle işlenerek süslenmiş bulunan bu iskemle sırf ebeler için imal edilirdi. Çuhadan yuvarlak biçimde yapılmış, etrafına geçirilen kaytan çekilerek büzüldüğünde ağzı bağlı yuvarlak bir bohça haline gelen şeye de gerektiğinde gittiği hanede istememek için bir kat gömlek, entari ile hırka, yemeni yanı sıra kendisine ve sınıfına ait diğer lüzumlu şeyleri koymuş bulunurdu. Elindeki sedefli asasının başı somdandı. Uzunluğu boyuna yakın olurdu. Ebenin ne zaman çağrılacağı bilinemediğinden ebe hanımlar gece saat 6-7, tabi ezani saate göre gece saat 6-7 hatta daha geç saatlerde sokağa çıkmak zorunda kalabilirlerdi. Gidilecek yer çok uzak da olabilirdi. Eskiden dersaadetin sur kapıları geceleri kapatılırdı. Halbuki şehirden dışarı çıkmak ya da içeri girmek gerekebilirdi. Geçtiği sokaklardaki karakollar ebe hanımı elindeki sedefli asasından tanır, gerekirse kale kapılarını açar, kaparlardı. Feneri sönmüş ya da kazaya uğramışsa çaresine bakarlar, gereken her yardımı yaparlar, her türlü kolaylığı gösterirlerdi. Bu hizmetlerin yerine getirilmesini sağlayan, hükümet tarafından yalnız ebelere tahsis edilerek ellerinde taşıma ruhsatı verilmiş olan asalarıydı. Ebe hanımlar gerektiğinde devlet kurumlarının yardımını isteyebilmek için asalarını gündüz de taşırlardı. Ebe hanımın torba ile gönderdiği iskemlesi evin kapısından besmele ile içeri alınır, gerekli odaya götürülür. Hanede kocasından boşanmış bir hanım varsa onun, yoksa bakire bir kızın yardımı ile yine besmele ile iskemle torbadan çıkarılır ve odanın kıbleye karşı olan tarafına konur. Sonra bakire kız ya da dul hanım hemen odayı terk eder. Ebe doğum yakınsa hanımı iskemleye oturtur, sonra da çantasından kendisinin dikip inandığı bir zatın türbesine bıraktıktan sonra aldığı takkeyi çıkartır, doğum yapacak hanımın başına giydirir. Yine kendi getirdiği uğur addedilmiş olan iki kiremit parçasını hanımın ayaklarının altına koyar, kiremitlere sıkı sıkı basmasını tembih eder. Koynunda getirdiği bir dilim ekmeği de odanın münasip bir köşesine koyar, doğumdan sonra İslam usulüne göre bu ekmeği sokaktaki hayvanlara verirdi. Gelelim tabiplere. Hasta tedavisi 5-10 Musevi hekimin elindeydi. Müslüman tabipler, Ser Etibba-i Şehriyari'nin yanında bulunurlar, onlardan öğrenebildikleri fen derecesinde tabiplik yaparlardı. Bilinen meşhur tabiplerin hemen hemen hepsi, hatta bütün Etibba-i Sultani, ilmiye sınıfından yetişmiş, hünerli, maharetli, bilgili tabiplerdi. Ulema arasından tabip yetişmesi ve bu fennin onların inhisarında oluşundan sonra vaktiyle nasıl ilmiye medreseleri yanı sıra, ulûm-ı riyaziye tahsili içinde medreseler kurulmuşsa, memlekete tabip yetiştirmek maksadıyla tıp ilmini öğretmek üzere Darü't Tıb adıyla birçok özel medrese de kurulmuştu. Her birine o yüzyılın en meşhur tabiplerinden muallimler tayin olunmuş ve bunların hepsi Ser Etibba-i Sultani'nin nezaret ve idaresine verilmişti. Müslüman tabiplerin hepsi ilmiye sınıfından ve ricalden sayılan zebattan olduklarından herkesin onlara müracaatı ve gerektiğinde hastaya çağrılmaları zordu. Ayrıca bu tabiplerin sayıları da az olduğundan hekimlik hizmetlerini her nasılsa birkaç Musevi eline geçirmişti. Musevi tabiplerin tercih edilmelerinin bir sebebi de kendilerine ne verilirse kabul etmeleri ve kanaatkar davranmalarıydı. Bunların arasına bir yönüyle hekimlikle ilişkileri vardır inancıyla ebe hanımlar da karışmış, ebelerden de hastalar için ilaç sorulmaya başlanmıştır. Onlar da bilmediklerini itiraf edecek yerde ilaç tarifine girişmişler ve zamanla halk arasında koca karı ilaçları ile yapılan bir tababet ortaya çıkmıştır. Gerek Musevi tabiplerin, gerek ebelerin tertipledikleri ilaçlar zararlı ve zehirli maddelerden değildi. Zaten bilinen bitkilerden elde edilenlerdi. Yüzyılın sonuna doğru yabancı ülkelerden tabip getirilmeye başlanmış, sonra devlet mektebi tıbbiyeyi açarak bu yabancıları muallim tayin etmiş ve o zamandan şimdiye kadar gerçekten memleket ihtiyacına yetecek ve her türlü bilgiye sahip kabiliyetli Müslüman tabipler yetişmiştir. Fakat hala eski ilaçlardan bazılarını bilir bilmez şuna buna tarif ve tavsiye edenler de vardır. Eski tıp sağlam usullere ve tedavi belirli yasalara tabiydi. Hastalık teşhisi ve ilaç tertipleri de eski tıbbın önemli bir kısmını teşkil ediyordu. Sağlık kuralları çerçevesinde ve mükemmel bilgi ile uygulandığı zaman eski tıbbın ilaçları ile fevkalade sonuçlar alınıyordu. Her memlekette olduğu gibi herkesin rağbet ettiği bu önemli konuya ne yazık ki şunun bunun sokulmasına meydan verilmiş ve pek cahilce yapılan birçok fenalıklar görülmüştür. Mesela sarayda bir süre hekim başılık yapmış Hekim İsmail Paşa'nın kızı olan Leyla Saz, saray ve saray dışında hasta tedavisi ve hekimler hakkında bilgi verirken, haremde cahil bir hekim hanımın, bir kadın efendinin hayatını bilinçsizce nasıl tehlikeye soktuğunu anlatır. Eski sağlık kuralları, koruyucu tedbirler ve halk ilaçları. Geçmiş yüzyıllarda halk arasında aşağıdaki kurallara çok dikkat edilirdi. Tedavi için kullanılacak gerekli ilaçlar eski usul ve eski tıp kaidelerine göre tertiplenir, hafif rahatsızlıklarda şöhretli tabiplere başvurulmaz, birbirlerine tarif ve tavsiye ettikleri ilaçlarla yetinirlerdi. Halk arasında koca karı ilacı adı verilen bu cins ilaçların zararlıları da vardı. Mücerrebat-ı etibbadan tabiriyle ayrılan diğer ilaçlara gelince, eski tıp kitaplarından alınmış, defalarca denenmiş, herkesin benimsediği ilaçlardı. Her biri kullanılacağı zaman usulüne göre hazırlanırdı. Sağlık kurallarının en önde gelenlerinden biri Mayıs ayında herkesin mutlaka ya kan aldırması ya hacamat ettirmesi veyahut sülük tutturmasıydı. Çok eski zamanlardan beri süre gelen inanışa göre yaz başlarında kan eskimiş ve koyulaşmış olurdu. Bu yüzden kanın yenilenmesi için kan aldırılması gerekliydi. Bu işi yapmasını bilenler belirli dükkanlarda otururlardı. Bunların esas mesleği berberlikti. Hepsi de nedense Ermenilerdendi. Başvurulanların sağ kolunu dirsek üstünden boğup bağladıktan sonra büklüm yerinden neşter adı verilen aletle 100 dirhem kadar veya vücuduna göre kan aldırır. Akan kan yeterli bulunursa kolu boğan şerit çözülür. Kan alınan yere bir miktar yanmış pamuk konur, sıkıca bağlanırdı. 5-10 saat sonra bağ açılırdı. Sülük için yine berbere başvurulurdu. Orta boy 11-15 sülük, ekseriya makada yapıştırılırdı. Bunun için de oturma yerinde büyük bir deliği bulunan sandalyeye oturtulur, altının iki tarafına sülükler yapıştırılırdı. Sülüklerin kanla şişip kendiliklerinden düşmeleri beklenirdi. Kan emilen yerlere yine yanık pamuk külü konur, üzerine keten tohumu lapası vurulurdu. Bu tedbire basur memesinden ızdırap çekenler de başvururdu. Bir başka usul de hacamat ettirmekti. Bu iş için zemberek denen ve kurulduğu zaman içinden pek çok ufak bıçak çıkan alet kullanılırdı. Hacamattan evvel vurulacak yere dana boynuzundan şekerci külahı gibi yapılmış küçük ucuna bir parça meşin bağlanmış boynuz yapıştırılır. Deri şişip kabardıktan sonra hacamat aleti şişen yere vurulur, sonra tekrar boynuz yapıştırılırdı. Bu suretle daha çok kan alınmasına çalışılırdı. Bu berberler kan almaktan, sülük vurmak ve hacamattan başka diş de çeker, tıraş da ederlerdi. Aralarındaki Müslüman berberler de sünnetçilik yaparlardı. Özetle eskiden berberler memleketin cerrahlık görevini de görürlerdi. Baharda ve özellikle Mayıs ayında başta kadınlar olmak üzere herkes vazgeçilmez bir adet haline gelmiş olan bazı sağlık tedbirlerini almaya ve bazı ilaçları mutlaka uygulamaya büyük özen gösterirlerdi. Bunlardan biri kaplumbağa kanıdır. Çoğu mahallelerde tosbağacı denen kadınlar vardı. Bunlar evlerinin bahçelerinde kış boyunca kaplumbağa beslerlerdi. Mayıs ayı gelince başvuranlarla en az ayda 4 defa için pazarlık yapılırdı. Her hafta bir kaplumbağa alır, onun evine gider, hayvanı su ile güzelce yıkar, temiz kalaylı bir tepsi üzerine koyar, hayvanın arkasından iğne ile dokunur, hayvan acı ile başını çıkarınca kafasını tutar, keser, akan kanı bir başka kaba koyar, sonra kaplumbağayı bir balta ile karnından ikiye ayırır, bir parçasını külbastı gibi pişirerek yedirir, kanını da içirirdi. Bu işlem anlaşmaya uygun olarak tekrarlanırdı. Diğer bir sağlık tedbiri olarak da Mayıs'a 40 gün kala, bahçelerde ve özellikle gül ve fidanlarda biriken küçük kabuklu sümüklü böceklerden bir kıyıya toplanır, bir kaba konur, Mayıs'a kadar 40 gün dikkatle akşam sabah taze nane yaprağı yedirilir, beslenir. 40 gün tamamlanıp da Mayıs gelince su dolu bir tencere ateşe konur. Hayvanlar bu suda 2 saat kaynatılır, ateşten indirilir, süzülür, hayvanlar atılır. Bu suya bir miktar tarçın çiçeği, bir miktar ravendi çiniği ve bir miktar da havlican konur, tekrar ateşte kaynatılır, süzülür. Bu sudan akşam sabah birer büyük fincan içilirdi. Halk ve hele kadınlar arasında büyük özenle uygulanan bahar mevsimi ilaçlarından biri de şudur. Bakla tarlalarından çingene kadınların topladığı kırmızı çiçek açmış gelincik çiçeğinden bir kıyı alınır. Sapa gelen kısmındaki siyah yerinden bir makasla birer birer kesilir, yaprakları bir kaba konur, içine tarçın, ravent ve zafiran konur ve biraz da şeker eklenir, kaynatılır. Macun kıvamına gelince bir kaseye alınır, akşam sabah ceviz kadarı kullanılırdı. Bunun bir diğer şekli de saray kırmızısı adıyla meşhur olmuştur. Yine gelincik çiçekleri toplanır, uçları makasla evvelce tarif edildiği gibi alınır, bu çiçekler büyükçe bir kap içine konur, üzerine dolana kadar saf limon suyu dökülür, hafif bastırılır, 2-3 gün bu haliyle bırakılır. Sonra çiçekler sıkılır, ayrılan kırmızı suyun içine döğülmüş tarçın, döğülmüş kimyon, döğülmüş ravent, döğülmüş yeni bahar, döğülmüş havlıcan ve kırmızı denilen ilaç, döğülmüş Hindistan cevizi, döğülmüş anason, suyun miktarına göre konur, biraz da şeker eklenir. Hepsi büyük ve karınlı bir şişeye konur, ağzı bezle bağlanır, evin dışında kedi ulaşamayacak bir yere, güneşe konur, yazın sonuna kadar bırakılır. Yağmur yağar diye ağzına bir tabak kapatılır. Kışın içeri alınır, yazın yine 6-7 ay güneşe konur. Üzerinden 2 sene geçtikten sonra süzülür, bir şişeye alınır, soğuk algınlığında, sağlık bozulduğunda, kırıklık olduğunda, gece yatarken bir fincan içilir, çok yararlıdır. Eskiden saraylarda yapılırdı. Oradan öğrenilmiş ve halk arasında da yapılmaya başlanmıştır. Sarayda tertiplenenle varlıklı kimseler tarafından yapılanın içine amber de ilave edilir. Bir de Osmanlılarca ve bilhassa kibarlar arasında eskiden pek meşhur olup zamanı geldiğinde kullanılan surtika tertibi denilen müleyyin bir ilaç vardır. Bunu da kullanma zamanı Mayıs ayıdır. Eskinin yadigarı olan bu meşhur tertip şöyle tarif edilir. 100 dirhem halis süt ara vermeden 7 akşam 60 dirhem kalıncaya kadar kaynatılır. Daha sonra limon veya kırım tartar denilen ilaçla kestirilerek peynire atılıp içine yarımçar dirhem sinameki, ravent ve ebegümeci çiçeği konur. Gece bırakılır, sabah erkenden süzülerek kullanılır. Surtika tertibi şöyle de yapılır. Şahtere, kasık otu, su teresi, hindiba, kuzu kulağı dövülür, ezilir, suyu sıkılır, içine bir yumurta akı, bir dirhem ravent konur. 100 dirhemden 60 dirhem kalıncaya kadar kaynatılmış süt, yarım dirhem kırım tartar ile kestirilir, ayrılan süt suyu ile diğerleri karıştırılarak hepsi beraber ateşte kaynatılır, süzülür. Sabah aç karnına 40 gün alınır. Kübera'nın ilkbaharda müsil olarak kullandıkları diğer bir tertip de şudur. Bir gülün yaprakları alınır, uçlarındaki beyazları kesilir, ufak bir ibrik içinde büyük bir çay fincanı dolusu su ile bir miktar öd ağacı ve yeterli miktarda nöbet şekeri ilave edilerek kaynatılır, sabah erken içilir, hafif müleyyin etkilidir. Her gece 2 kahve kaşığı dövülmüş kara haliyle su ile içilir. Çok meraklıları vardı. İnsanı kuvvetten düşürmez, hatta alanların sakalı bile erken ağarmaz derlerdi. Osmanlı kibarları mülayimlik verir diye sabahları bir miktar kelle şekeri alırlardı. Ayrıca yemek yedikten sonra keylus vaktine kadar su içilmezdi. Buna çocuklar da alıştırılırdı. Keylus 124 dakika sürer, bu kelimeden hareketle ebced hesabıyla herkes süreyi bulabilirdi. Yüzyılın başında keyif verici olarak kullanılan berş macunu, tabip Yusuf Sinan Rahiki ismindeki birisi tarafından icat edilmişti. Yeniçeri ulufecilerindendi. Ulufesi kesilince darda kalmış, Mahmut Paşa Çarşısı'nda bir dükkan açmış, berş macunu satarak geçinmeye başlamıştır. Bu macunun kullanılması pek meşhur olmuş ve yaygınlaşmıştır. Rahiki 954'te vefat etmiş, Beşiktaş'ta Yahya Efendi Türbesi civarına gömülmüştür. Tıbbı Yahya Efendi'den öğrenmiş olan bu zat, çeşitli keyif vericilere düşkün olduğu için Rahiki lakabıyla anılmıştır. Sağlığı korumak için yüzyıl başında bazı şeylere çok dikkat edilirdi. Mesela yoğurt, peynir, kaymak gibi sütten yapılmış şeylerle balık, keza kavun ile bal birlikte yenmez, zeytinyağlılarla beraber vişne hoşafı içilmezdi. Hamamdan çıkınca çoğunluğu hamamların çok yakınında yer alan turşucu dükkanlarına girilir, biberli lahana turşusu suyundan bir bardak içilir, soğuk algınlığından korunduğuna inanılırdı. Halk arasında dimağı kuvvetlendirici ve rutubet giderici olarak öd ağacı tütsüsü kullanmak çok yaygındı. Hatta ulema dairelerinde misafire öd ağacı tütsüsü ikram edilirdi. Ekabiri öd ağacı buhurdanıyla karşılama adeti resmi teşrifat usulleri arasına bile girmişti. Ayrıca dimağı kuvvetlendirmesi ve sinirleri güçlendirmesi için Osmanlı ekabirinin yanında ve yazı tepsileri üstünde şemmame denilen ceviz kadar amber bulundurması, ara sıra koklaması çok yaygın bir adetti. Cebinde kırmızı mühür mumu ile bir adet at kestanesi bulundurmak da nezle önleyici olarak tavsiye edilirdi. Göz sağlığını korumak için sürme kullanmak pek eski bir adettir. En çok kullanılanları İsfahan sürmesiydi. Esmit sürmesi de meşhurdu. Tutya denilen sürmenin koruk tutyası, çiçek tutyası cinsleri de kullanılırdı. Göze cila veren ve şifalı olan limon damlatmak da adetti. Ayrıca sade su, acı kuyu suyu, bir damla sirke eklenmiş su ve kırmızı şebboyun ezilerek çıkarılmış suyu ile gözlere banyo yapılırdı. Ayrıca bazı damıtılmış sular içilirdi. Bu suları hazırlayan özel dükkanlar vardı. Bu sulardan bazıları lisan-ı sevr, hindiba, köknar, nane, zaterdir. Bu arada kullanılan yağlar da vardı. Badem yağı, servi kozalağı yağı, ceviz yağı, fındık yağı, hatmi yağı, kantaron çiçeği yağı, fare yağı, yasemin yağı, yayın balığı yağı gibi. Hanımların çoğu evinin güneş gören penceresi dışına bir şişe içine zeytinyağı, içine de yeni doğmuş ufak fare yavrularını atar, güneşe asardı. Bunu kulak ağrısına karşı ilaç addederlerdi. Yine bir şişe zeytinyağına kırmızı kantaron çiçeği atar, güneşe asar, yaralarda kullanırlardı. Bir şişe sirke içine gül yaprakları atıp yine güneşe asarlardı. Bu da soğuk algınlığında vücuda sürülürdü. Bu şişeler en az bir sene pencere dışında asılı dururdu. Bir hastalık olduğunda mahallenin ihtiyar hanımlarına ilaç tertip etmeleri için başvurulduğundan her evde papatya, pelin, ıhlamur, hatmi çiçeği, turunç kabuğu, nar kabuğu, mazı, çörek otu, zencefil, anason, üzerlik gibi bir hayli tıbbi bitki yedekte bulundurulurdu. Gelelim hasta tedavisi için başvurulan diğer kişilere. İstanbul'da eskiden hastaları tedavi edenler arasında kadınlar birkaç sınıfa ayrılırdı. Bunlar kırbacılar, alazcılar, kelci kadınlar, korku damarına basıcılar, kurşun dökücüler, parpıcılar, karışmış faniler idi. Hepsi kendi evlerinde beklerler, başvuranlar genellikle onların evlerine gelirlerdi. Kırbacı kadınlar. Karnı şişen ve ishale tutulan çocuklara kırba olmuş denir, kırbacı kadınlardan birine götürülürdü. Bu kadınlar İstanbul'da Bozdoğan kemeri civarı ile Aksaray'da bulunurlardı. Yanlarında bir makas, bir tarak, bir koyun çene kemiği, kül, bir miktarda ufak kurt bulundururlardı. Güya çocuğun hastalığının cinsine göre arkası üstü yatırır, karnını açar, okuyarak külü azar azar döktükten sonra yine hastalığının cinsine göre kimine çene kemiğini karnı üzerine sürüp gezdirir, bu arada makası açıp kapayarak okur, kimisine ise kemik yerine tarağı gezdirir, yine makasla okur, kimine de okuyarak döktüğü külün üstüne bir miktar kurt koyar, Eyyub'un sağlık duasıyla üzerini bir bezle sarardı. Daha sonra çocuk evine dönerdi. Bakalım alazcı kadınlar kimlermiş, neler yaparlarmış? Tedavici kadınlardan biri de alazcılardı. Bunlar da ekseriya çocukların yanaklarında görülen, kadınların alaz dedikleri, kaşıntılı ve kabuklu bir cins egzama ile uğraşırlardı. İstanbul'da alazcı kadınların evlerini herkes bilirdi. Güneş doğmadan okuması gerektiğinden çocuk ya çok erken alazcı hanıma götürülür ya da kendisi getirilirdi. Bu iş için eski tüfeklerin çakmaklarına takılan ve çarpınca ateş çıkaran birkaç çakmak taşı tedarik edilirdi. Alazcı, çocuğu arkası üstü yatırır, yüzüne kırmızı renk çuha örter, üzerine yer yer pamuklar koyar, bir taraftan okur, bir taraftan da çakmak taşını çeliğe çarpar, ateş çıkartır, pamukları çuhanın üstünde yakmaya başlar, okuyup alazladıktan sonra bu taşı su içinde yarım saat bırakır, daha sonra yüzüne sürer, şifası için dua ederdi. Ayrıca bir şişeye pamuk külü alınır, su konur, bu küllü suyu sabah akşam çocuğun yüzüne sürmelerini tembihlerdi. Ev yakınsa alazlama tekrarlanırdı. 3 günde çocuğun başında bir kıyıya ekmek parçalanıp doğranarak kelplere yani köpeklere verilmesini tavsiye ederdi. Kırbacılık ve alazcılık evlattan evlada ya da bildiklerine nefes vererek geçerdi. Bunlara kendi inanışlarınca ocak denirdi. Gelelim kelci kadınlara. İstanbul'da oturan Musevilerde eskiden yalnız şırlağan yağı yemeklerinin etkisiyle kel hastalığı vardı. İstanbul'da oturan Musevilerde eskiden yalnız şırlağan yağı yemelerinin etkisiyle kel hastalığı vardı. Kele yakalananlar kendilerince tecrübe edilmiş bir usulle başlarını yoldurarak tedavi olurlardı. Bu hastalığa tutulan diğer İstanbul halkı da Musevi kelcilere müracaat eder, aynı şekilde başlarını yoldurarak kendilerini tedavi ettirirlerdi. Sonraları bu usulde tedavi yapan Müslüman kadınlar da ortaya çıkmıştı. Kelci kadınlar adıyla anılan bu kadınların çoğu ebe kadınlardandı. Ayrıca yalnız kel tedavisiyle uğraşan kadınlar da vardı. Bu hastalık Kafkasya'dan Dersaadet'e yani İstanbul'a gelen kadınlar arasında da görülürdü. Bunun da sebebi yollarda muntazam beslenememeleri, hep bir arada yaşamaları yüzünden korunamamaları, dolayısıyla da hastalığı birbirlerine bulaştırmalarıydı. Başta görülen bir nevi egzama olan kel, kalın kabuk yapan, daima kanayan, sulanan ve çok kaşıntı veren müziç bir illettir. Kelci kadınlar Dersaadet'te 5-10 yerde bulunurdu. Tedavi için ekseriya onların evlerine gidilirdi. Cariyelerde ve bazı çocuklarda kel ortaya çıktığında kelci kadınlar kübera dairelerine çağrılırdı. Tedavi usulleri çok acı vericiydi. Önce beyaz veya yeşile çalan renkte kil denen toprak sıcak suda koyuca ezilir, sonra hastanın başına her tarafını kaplayacak şekilde sürülür, bir çeyrek saat bırakılır, daha sonra ılık suyla yıkanırdı. Bu usule 1-2 gün devam olunur, baştaki kabuklar yumuşayarak temizlendikten sonra bir miktar zifte az miktarda çam sakızı, bir miktar yağ mumu ve bir miktarda havacıva denilen ilaçtan katılarak yoğrulur, takke gibi her tarafını kaplayacak şekilde hastanın başına geçirilirdi. Kalpağa benzeyen bu ilaç başta bir çeyrek kadar bırakılır, sonra bir tarafından tutulur. Bir kişi hastanın omuzlarına basarken ilaç hastanın başından çatır çatır koparılarak alınır, bu suretle zavallının başındaki kabuklar temizlenmiş olurdu. Bu ameliye yapıldıktan sonra hastanın başından kanlar aktıkça feryat da başlardı. Derhal havacıva, sakız ve badem yağı karışımı bir ilaç yine kalpak gibi hastanın başına konur, baş sıkıca sarılır, 3 gün bu halde olduğu gibi bırakılırdı. 3 gün sonra lüzum görülürse tekrar olunurdu. Kabuklar azaldıkça kil yerine çöven denilen kökün kaynamış suyu ile başın yıkanması usuldendi. Eğer kel alınan bu tedbirlerle geçerse, hamamda bir müddet başa sabun sürülmez, yalnız kil ile yıkanırdı. Hamamdan çıktıktan sonra bitotu denilen ilaç, saç getirmek için dövülmüş halde başa ekilirdi. Bu usulde tedavi çok zor, can yakıcı ise de sabredildiğinde şifa bulanlar nadir değildi. Bir de korku damarına basıcılar varmış. Bakalım kimlermiş, nasıl bir tedavi uyguluyorlarmış. Hepsi yaşlı kadınlardı. Basılacak damarı ve nasıl basılacağını onlar bilirlerdi. Bir kadın veya çocuk bir şeyden korkarsa bu kadınlara gidilirdi. O da geleni arkası üstü yatırır, iki elini başının altına koydurur, dizlerini büktürür, kendi de sözüm ona kasıklarında basılacak yeri arar, bulur, o da damarlara bir müddet hafif hafif basardı. Kurşun dökücüler, yaşlı kadınlardı. Evlerine gidilir ya da eve getirilirlerdi. Bu adet çok yaygındı. Çocuklar gece uyumaz, uykuda sıçrarsa, nöbet gelirse, kırıklıkları varsa, yaşlı kadınlar sık sık esnerse, gerinirse, baş ağrısı, bulantı, sebepsiz iç sıkıntısı varsa nazar değmiş denir, hemen kurşuncu kadına başvurulurdu. Kadın ufak demir bir tavayı ateşe koyar, içine kurşun parçası atar, hasta dizüstü oturur, başına konan büyük kalın bir bezi iki kişi iki tarafından tutar. Tavada eriyen kurşun hastanın başı ve bez üzerindeki su dolu yeşil çanağa dökülür. Kurşunun sudaki çatallaşan şekillerine bakarak kurşuncu kadın nazarı değen adamı tarife başlar. Uzun boylu, koca kafalı, şişman gibi. Kurşun dökme üç defa tekrarlanır. Kurşun dökülen sudan parmağıyla hastanın alnına sürer, Eyyub'un sağlık duasını da unutmazdı. Kurşun döktüren erkekler de nadir değildi. Bir de hekim hanımlar varmış. İstanbul'da eskiden hekimlik yapanlardan başka ilaç tertibiyle uğraşan hekim hanımlar vardı. Bunlar yalnız illeti efrenciye uzmanı olarak tanınıp şöhret yapmışlardı. Sayıları azdı, herkesçe bilinirlerdi. Sarayda bile her ihtimale karşı bir hekim hanım bulundurulurdu. Bu hanımlar kerimesi kerimesine talim ettiklerinden, yani bilgiler anneden kıza intikal ettiğinden ocak tabir olunurlardı. Saraydan oturmaları için ev ve tayınları verilirdi, yani erzakları verilirdi. Senelik maaşları, saliye ve bayramiyeleri de vardı. Dışarıdan başvuranlara da giderlerdi. Hastanın evinde odalardan birine keçeden çadır, bir çeşit oba kurarlardı. Hasta sıkı perhize sokulur, 40 gün birkaç saat bu çadır içinde oturtulur, ağzında su tutarak tütsülendirilirdi. Hekim hanımların yaktıkları bu tütsü ancak kendilerince bilinir, ne olduğunu söylemezlerdi. Hastayı ayrıca ağızdan da bazı ilaçlar vererek tedavi ederlerdi. İstanbul'da hastalıkları tedavi eden kadınların yanı sıra halk arasında dalakçılar, sarılık ve dil altı kesenler, hunnak tesbihi verenler, ısıtma bağlayıcılar olarak anılan kişilere de hastaların iyileştirilmesi için başvurulurdu. Bunların dışında hastalara okuyan emir denen kimseler vardı. İstanbul'un birkaç işlek yerinde Aksaray, Çemberlitaş, Bayezid, hasır iskelesi gibi yerlerde büyükçe bir iskemlede oturur, gelen hastalara okurlardı. Hasta getirilemezse hastanın evine gider, üç gün okur, nefes ederlerdi. Bu kimselerin ceddi, muhterem ve yüce bir zata dayandığı için okuma ve nefeslerinden şifa umulurdu. Dalakçılar. Karın su toplayıp şişince dalak olmuş derlerdi. Dalakçılar belli yerlerde kahvelerde oturur, kahve kapısına bir dalak asarak kendilerini bildirirlerdi. Bunlar da birbirlerine nefes vermiş, ocak olarak tanınmış kimselerdendi. Kendilerine müracaat eden adamı arka üstü yatırır, göbeğine bir hayli baskı yaparak okur, bu arada eliyle karnı iki tarafından tutar, çalkalar gibi iki yana sallar, bir koyun dalağını okuyarak karnı üstünde parçalardı. Hastaya ister bir günde, ister yedi günde, fakirlere yedi onluk sadaka vermesini, çok su içmemesini, hamama gitmemesini sıkı sıkı tavsiye ederdi. Sarılık ve dil altı kesenler. İnsanda safra fazlalığı görülürse sarılık kestirilirdi. Keza bunlar da birbirlerine nefes ve okumaya icazet verdikleri için ocak tabiriyle tanınmış kimselerdi. Ancak bunlar işleri yalnız sarılık kesmek olan özel bir sınıf değildi. Kağıtçı, hakkak, kitapçı gibi esnaftan olurlardı. Bunlara müracaat edilirken beraberinde bir sarı hamam tası, 40 iğne, biraz pamuk ipliği götürülmesi gerekirdi. Önce okurlar, hastanın iki kaşı arasını ustura ile çok hafif çizerek biraz kan çıkardıktan sonra getirilen iğneleri yine okuyarak pamuk ipliğine sarar, getirilen sarı tas içine atarlardı. Tekrar bir nefes eder, tasa su koyar, hastanın 3 gün bu tasın içine gözünü ayırmadan bakmasını tembih ederlerdi. Eğer dil altı olmuş ve bu maksatla gelmişse, hastaya dilini yukarı kaldırmasını söylerler. Ufak bir çakıyla dil altında bir yeri çizer, az miktarda kan çıkarır, biraz pamuk koyar ve tekrar okurlardı. Gelelim hunnakçılara. Boğazında, çenesinin sağ ya da solunda dıştan ele gelebilen ufak bir beze varsa hunnak olmuş denirdi. İstanbul'un 4-5 yerinde, Edirne Kapısı'nda, Sultanahmet ve Uzun Çarşı'da ve daha 1-2 yerde başka işlerle uğraşan esnaftan izinli ve nefes almış kişiler vardı. Hastayı karşılarına oturtur, boğazını iki elleriyle iki tarafından tutar, okur, nefes ederlerdi. Beyaz tahtadan çekilmiş tesbih tanesi kadar ufak bir parçanın deliğinden pamuk ipliği geçirip okur, sonra da bu ipliği boğazına bağlar. İplik kendi kendine kopup düşene kadar hamamda bile çıkarılmamasını tembihlerlerdi. Sıtma bağlayıcılar. Sıtma ya da ısıtma bağlayıcılar. Isıtmaya tutulanlara okur, bileklerine bükülmüş pamuk ipliği bağlar, ip kendi kendine kopuncaya kadar çıkarılmamasını ve perhiz yapılmasını tavsiye ederlerdi. Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek umuduyla, hoşça kalın.
Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan programını dinlediniz.